Terim 30, Piyon, Stephen James, Sayfa 394. 71. Bölüm. Tessa kanepenin üzerinde iki polis memurunun arasında sıkışmış, onlarla birlikte saçma sapan bir TV programını izliyor gibi yapıyordu. Kanepede tıpkı bir aile gibi oturmak, iki polisle TV izlemek ne acıklı, bir aile gibi. Patrick'i ve sabah o olay yerinde oluşunu düşündü. Ölü bir kadının bacaklarını bir koşu bandının üzerinde hayal etti. Testereyle kesilmiş bacaklarını. Tüm bunlar fazla gelmişti. Buraya uçmak, Patrick'le buluşmak, yangındaki o insanları duymak. Çok fazla, çok çok fazla. Patrick'in bilgisayarında yanan binaları görmüştü. Binaların içinde insanlar vardı, ölüler. Kendini kesmeye ihtiyacı vardı bu gece. Ayağa kalktı. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu memur Mansi. ''Sadece banyoya, tamam mı?'' ''Giderken memur Mansi'nin liseyi bitirdiğimde bebek bakıcılığından kurtulduğumu sanıyordum.'' diye ağzının içinde gevelediğini duydu. Fısıldadı ama Tessa duydu, her hecesini duydu. Banyo kapısını kilitledi ve çantasından jileti çıkardı. ''El fenerimi yaktım, ayağa fırladım, odayı taradım, gitmişti. Lien Hua yerdeydi.'' ''Lien Hua!'' Ona doğru koştum. Kımıldadı, başını ovaladı. ''Beni gafil avladı.'' diye mırıldandı. Bakışları yavaş yavaş düzeldi. Adam onu sadece yere düşürmüştü, o kadar. ''Ama önce iki tekme savurdum.'' ''Bir saniye, zamanı bile olmamıştı. İki tekme mi? İnanılmaz.'' ''Silah sesi duydum.'' dedim. ''Ben değildim.'' Döndüm, cam kırılmıştı. Şüpheli görünürde yoktu. ''Hareket halinde, tekrar ediyorum. Zanlı hareket halinde.'' diye bağırdım mikrofona. ''Yanımdan mı geçti?'' ''Alice, banyoya koştum. Alice!'' ''Yakaladınız mı onu?'' derken sesi titriyordu. ''Yakalayacağız.'' Tamamen giyinik, üzerinde kurşun geçirmez bir yelekle duşun içinden bana bakıyordu. ''Hepsi planın parçası.'' Lien Hua, duş sahnesinden sonra adamı oltaya getirmek için yatak odasına geçti. ''En azından Alice'in çocukları burada değildi, bu iyiydi, federal koruma. O da birkaç dakika içinde çocuklarına katılacaktı.'' Dışarıda ateş edildiğini duydum ve pencereden üç ev ileride koyu renk bir şeyin bir çitin üzerinden atladığını ve kaçtığını gördüm. Biri arka bahçede yüzüstü yatıyordu, bir polis memuru. ''Yerde bir polis var.'' diye bağırdım. ''Katili yakalamaya hazırdık. Tüm çevredeki yolları kapatmıştık. Ama yine de bu kadar hızlı hareket etmesini beklemiyordum.'' ''Şüpheli Virginia Caddesi'nden güneye doğru ilerliyor.'' dedi biri. ''Bir şey mi var?'' diye bağırdım mikrofonuma. ''Millet!'' Bağırışmalar ve karışık sesler geliyordu. Sonra Wallace'ın sesi, Cherokee meydana batı yönü. Solak şahıslar bir şeyden kaçarken sağa dönmeye eğilimlidirler. Ama bir engelle karşılaşınca sollarına dönerler. Bir dakika, bunu biliyordur. Çite koşun diye seslendim. Şüpheli boş alandan batı yönüne gidecek, sonra çite gelince kuzeye. Önünü kesin. Tekrar ediyorum, önce batı sonra kuzey. Bir ses cevap verdi. Üç numaralı ekip takipte. Yatak odası penceresine koştum ve bölge üzerinde nerede olduğumu tekrar anlamaya, sokakların haritasını çıkarmaya ve bu sokakları topografya üzerine yerleştirmeye çalışarak çevreye bakındım. Çevredeki tüm birimler dedim. Şüpheli erkek beyaz, 1.80 boylarında, 90 kilo ağırlığında ve üzerinde siyah pantolon ile siyah kazak var. Silahlı ve tehlikeli. Çok dikkatli yaklaşın. Keşke kare bloklar olsaydı burada. Yakalamak için çok daha kolay olurdu. Richmond meydanına gidin diye bağırdım. Güneyden güneydoğuya uzanan ağaçlık bölgeye doğru gidecek. Acele edin. Nehrin diğer tarafındaki alt bölgeye ulaşırsa saklanabileceği çok fazla yer var. Pozisyon alın. Tüm çıkışları kontrol edin. Caddenin ilerisine baktım. Çıkış yollarının bizimkilerin kurduğu barikatlar tarafından kapatıldığını ve o bölgeye giriş ve çıkışların kapanması nedeniyle yavaşlayan araçların stop lambalarından oluşan kuyruğu gördüm. Birkaç polis arabası hızla olay yerine geldi. Bir ambulans yıldırım gibi geçip barikatı yararak ilerledi ve çimenlerde yatan yaralı memura yardım getirdi. Tam o sırada helikopterler uğuldayarak olay yerine vardı. Çok geç, her şey çok gecikmişti. Hala elektrik yoktu. ''Bu ışıkları açtırabilir miyiz?'' diye bağırdım. Bazı memurların sigortaya doğru giderken çıkardıkları ayak sesleri geldi. Sonra Dante'nin sesi geldi kulağıma. ''Burada değil, sanki buhar olup havaya uçtu.'' Yumruğumu duvara vurdum. Ralph kapıdan içeri daldı. Alt bölgeye geçmeyi başardı diye umurdandı. Ev ev arayabiliriz ama orada saklanabileceği çok fazla yer var. Bence onu kaybettik. Ralph odayı küfürle doldurmaya başladı. Bu ışıklara ne oldu? Başımı salladım. Küçük bir elektromanyetik sinyal aracı kullanmış olmalı. Belki yemek odasına yerleştirdi. Belki de içeri girerken güvenlik alarmına bağladı. Tetikleyici kulağının arkasına saklanmıştı. Oturma odasından bir memurun sesini duydum. Buldum burada. Kulağının arkasında bir tetikleyici mi dedi Liano? Biri şalteri bulmuş olmalıydı. Işıklar tekrar yandı. O kadar da alışılmamış bir şey değil dedim. İntihar bombacıları bazen bir fünyenin kordonunu tişörtlerinin içinden geçirir, enselerine bantlar veya kulaklarının arkasına saklarlar. Böylece eğer ellerini başlarının üzerine koymaları söylenirse fünyeyi hala patlatabilirler. Ellerini öyle hareket ettirmesine izin vermemeliydim. Kaçtı. Yine. Bizim için hazırlık yapmıştı. Ralph Lienhua'ya döndü. İyi misin? İyiyim. Bir çığlık atarak dolabın kapağını tekmeledi. Kapıyı ikiye böldü. Sesi alev almış gibi çıkıyordu. Yakalamıştı. Kaçtığına inanamıyorum. Ralph kapıya yaptığını hayranlıkla bakıyordu. Güzel tekme. Ben pencereden dışarı baktım. Şükürler olsun ki o polis kurşun geçirmez yelek giyiyordu. Sağlık görevlilerinden biri ayağa kalkmasına yardımcı oluyor. Onu ambulansa götürüyordu. Tamam millet dinleyin diye bağırdı Ralph eve giren bir grup polise. Kapı kapı dolaşıyoruz. Haydi başlayalım. 72. Bölüm Pazartesi 27 Ekim 2008 Asheville, Kuzey Carolina saat 19.51. Valizimi tırmanma aletlerimin yanına arabanın arka koltuğuna attım ve gökyüzünde salınan düzenli gri tabakalara baktım. Gökyüzünden aşağı sarkan koyu renk kara parçaları sıcaklık donma noktasının çevresinde dolanıyordu. Hava rutubetli ve ağırdı. Dondurucu bir yağmur, hatta belki kar yoldaydı. İşte bildiklerim. 1. Davanın dışında bırakılmıştım. Geçen geceki olay Margaret için bardağı taşıran son damla olmuştu. Joseph Grolin ve Vanessa Müller'in ölümü için beni sorumlu tutuyordu. Ve tabii dün gece katilin kaçmasından, o da benim suçumdu. O yüzden Tessa ve ben bugün Denver'a uçuyorduk. İçerideki tüm soruşturmalar bittiğinde bir ortaokulda okulu asanları yakalayan polis memuru olarak iş bulabilirsem şanslı olacaktım. En azından Margaret'e göre. 2. Alice ve çocukları güvendeydiler. En azından şimdilik. Her şey o kadar tartışmalı bir hale gelmişti ki Ralph yerlerini çok gizli tutuyordu. Onları nereye gönderdiğini bana bile söylemiyordu. 3. İllüzyonist hala ortalıkta sinsice dolaşıyordu. Dün gece tüm çevreyi araştırdıktan sonra bile onunla ilgili herhangi bir iz bulamadık. 4. Aaron Jeffrey Kincaid Seattle'a hiç gelmedi. Sanki gezegenden yok olmuş gibiydiler. Bu beni biraz endişelendiriyordu. Ama ekibin onu bulmak için birkaç günü daha var gibiydi. 5. Güvenli evde Mountain Java Roasters kahvesi kalmadı. Elimizdeki tek şey çaydı. Şimdiden görebiliyordum. Yine çok zor bir gün olacaktı. Federal binadan almam gereken birkaç şey daha vardı ama onları havaalanına giderken alabilirdim. Duygularım mı? Dürüst olmak gerekirse karışıktılar. Belki Denver'da bir masa başı iş bana daha iyi gelecekti. Buradaki şüpheli havuzunu daraltmaya ve arama bölgesini belirlemeye yardımcı olmuştum. Ama hala boş, yararsız hissediyordum kendimi. Tam bir beceriksiz gibi. Evet bu bana Tessa ile geçirmek için daha çok zaman verecekti. Ama bu adamı yakalamak istiyordum, çok istiyordum. Kasabayı terk etmeden önce Brent Tucker'ı tekrar görebilir miydim emin değildim. O yüzden onu yüreklendirmek için aradım. Artık nasıl hissettiğini anlamaya başlamıştım. Sen iyi bir adamsın Brent Tucker dedim mutfağa yürürken. Tessa'yı kahvaltı için bir şeyler ararken buldum. Bu davadaki tüm çalışmalarını takdir ediyorum. ''Teşekkürler Doktor Bowers'' dedi. ''Sizinle çalışmak bir onurdu. Yollarımızın tekrar kesişeceği günü iple çekiyorum.'' Birkaç dakika sonra vedalaştık ve telefonu kapattık. ''Kahve var mı?'' diye sordu Tessa mahmur bir şekilde. ''Kahve içiyor musun?'' dedim. ''Ah tamam. Bir 21. yüzyıl genci tabii.
O ne demek oluyor şimdi?
Hiçbir şey dedim. Sanırım bitti. Aha, dolapta bulduğu bir kahve kutusunu gösterdi. İster misin? Markayı okudum. Sanırım bu sabah çay alacağım. Ama istersen senin için kahveyi yapabilirim.
Ben yapabilirim dedi.
Biliyorum. Bırak ben yapayım. Lütfen sen otur. Sandalyesini çektim. Bir an duraksadı sonra oturdu.
Biraz gevrek de ister misin?
Fark etmez. Kahve demlenirken gevrek aradım. Eşyalarını topladın mı?
Hemen hemen. Adam kaçmış öyle mi?
Harika. Daha da kötü hissetmemi sağla. Evet ama yakalarlar. Davaya iyi adamlar bakıyor. Ve sanırım bu seninle daha çok vakit geçirmem için de fırsat yaratacak. Sessizlik. Bekledim. Hiçbir şey. Ne dersin?
Fark etmez. Okulu bir gün astığın için memnun musun?
Dolabı açtım ve biraz sütle biraz portakal suyu çıkardım. Tessa omuzlarını silkti. Haydi Pat, düşün biraz, bundan daha iyisini yapabilirsin.
Tessa, dünyadaki en tehlikeli köpek balığı hangisi biliyor musun?
Ergen kız modunda biraz oflayıp pufladı.
Laf olsun diye soruyorsun.
Biliyor musun? Gözlerini devirdi.
Boğa köpek balığı, herkes bilir bunu.
Kincaid ailesini personel girişinden Stratford Otel'e soktu. Ortalıkta dolaşan konuklardan bazılarını tanıyordu. Çoğu katılımcının açılış bölümüne katılmak için dün gece gelmesine rağmen en prestijli konuklar bu sabah helikopterle geliyor, bölgeyi vuracağı tahmin edilen kar fırtınasını atlatmaya çalışıyorlardı. Güvenlik sıkıydı, oldukça sıkı. Metal dedektörler her girişe kurulmuştu. Ama hiç kimse Kincaid ve ailesinden bir parça bile şüphelenmiyordu. Ne de olsa bu sabahki etkinlik için catering işini yapmak üzere işe alınmışlardı. Yiyecekleri hazırlama zamanı gelmişti. Dolabı açtım ve bir paket fıstık ve tereyağı aromalı gevrek çıkardım. Bu nasıl? Başını çok ama çok yavaş bir şekilde sağa sola salladı.
Fıstığa alerjim var, hep öyleydim.
Allah kahretsin, unutmuş olmalıyım.
Gözünden hiçbir şeyin kaçmaması gerektiğini sanıyordum.
Öyle söylüyorlar. Yine sessizlik. O zaman bir şeylere dikkat et. Şimdi fark ettim ki sol gözün diğerinden belli belirsiz daha koyu kahverengiymiş. Homurdandı.
Aferin.
Çay için biraz su ısıttım ve kendime bir bardak meyve suyu sıktım. Portakal suyu ister misin?
Sanırım.
Kahve hazırdı. Bir fincan kahve doldurdum. Sonra bir süre onu inceledim. Yine uzun kollu giydiğini fark ettim. Ayrıca New York'ta oturduğumuz günlerde Cherries'in sol kolunda yara izleri gördüğümü hatırlıyorum. Merak ediyorum, acaba? Bakışları beni geçip arkamda bir yerlere daldı, bana bakmıyordu.
Dikkatli ol Pat, bunu mahvetme.
Şeker ve krema?
Sade.
Tüm bunları sonra konuşabilirsin. Ellerin açık halde yaklaş ona, daha yavaş ol. Böylece ona zarar vermeyeceğini anlar. Masaya koydum. Hepsi bu. Sadece uzun kol işte. Belli belirsiz bir sessizlikten sonra, evet şimdiye kadar sergilediğin algılama gücü eşsiz. Kız uzun kollu giysiler giyiyor. Bütün olay şimdi aydınlandı. Bu kadar para kazanmana şaşmamalı. Hafifçe iş geçirdim. Hiç siyahtan başka bir renk giymeyi düşündün mü?
Ne gibi?
Bilmiyorum. Pembe belki.
Siyahla daha iyi görünüyorum.
Kahven nasıl?
Biraz içti. Berbat.
Evet, en azından zevkliydi. Biraz pirinçli gevrek buldum ve bir kaseye doldurdum. Bakıyorum annenin parfümünü sıkmışsın. Kahve fincanını dudaklarına götürürken dondu kaldı. Tam o anda telefon, yani Ralph'in telefonu çaldı. Ekrandaki numaraya baktım. Bilinmeyen numara. Kincaid Stratford Oteli'nin muhteşem bahçesinde dolaşıyordu. Kesinlikle nefes kesiciydi. Bahçeler, verandalar, yürüyüş yolları, çeşmeler ve her şeyin arasında kıvrılarak dolaşan 2,5 metrelik şelalenin altında havuzu olan kapalı bir tatlı su nehri vardı. Dışarıda sıcaklık düşse bile burada hava hala 15 dereceydi. Şimdi otel çalışanları öğlen yemeği için bahçenin doğu tarafına 50 yuvarlak masa kurmakla meşguldüler. Ve 2 saatten az bir zamanda masalar dolacaktı.
Evet, ailesine hastalık bulaşmıştı ve servis yaparken havayla bulaşan bakteriyi konuklara geçireceklerdi ama hiçbir şeyi riske atmaya niyeti yoktu. Ailesinin eti hazırladığı mutfağa geri döndü. Marcy yanından geçerken başıyla ona selam verdi. Kadın bakışlarını yere indirdi ve hürmetkar bir şekilde başıyla selamını aldı. İnsanlar Kene'den genellikle hem Tularemi hem de Kırım Kongo kanamalı ateşi kaparlar. Ayrıca her biri hasta bir sürü hayvanın kanıyla doğrudan temasla da bulaşabilir. O tercihini Kene yerine inekten yana kullanmıştı. Aslında hastalığı tüm sürüsüne bulaştırmıştı. Konferans katılımcılarının yiyeceği rostolar hala cuma günü oraya sevk ettirdiği hastalıklı kanın içinde bekletiliyordu. Vali Taylor Stratford otele vardı ve suite odasına çıktı, başkanlık suite'i. Anahtarını kilitten geçirirken yerinde koyulmuş bir isim diye düşündü. Anita Banner en sevdiği eteğini giymiş, yanından geçerken dönüp kendisine bakan genç erkeklerin bakışlarının tadını çıkararak valiyi takip ediyordu. Yakında daha da güzel etekler alabilecekti. Aslında gardırobunu tamamen yenileyebilirdi. Yepyeni bir hayat. Nihayet Sebastian Taylor'ın kendisini sıkıştıran ellerinin olmadığı bir hayat. Tessa telefona cevap verip vermediğimi görmek için bakıyordu. Yine çaldı, almak için uzandım. Bir kaşık gevrek yedi. Telefonu önce açıp sonra kapattım, sesini de kıstım. Gözünün ucuyla hareketlerimi takip ediyordu. Neden cevap vermedin? Meşguldüm. Neyle? Senin farkına varmakla. Birdenbire Christie'nin mektubundaki sözcükler aklıma geldi. Onu sevme riskinden kaçma. Birbirimiz için burada olmaya ihtiyacımız var dedim. Christie'nin Tessa'ya da benzer bir mektup bırakıp bırakmadığını merak ettim. Hiç sormamıştım. Doğru yap şu işi Pat, haydi. Tessa kaşığı da oynuyordu. Çekmecede buldum.
Neyi?
Annemin parfümünü.
Sorun değil, değil mi?
Parfümü sıkmam demek istiyorum. Bir an için utanmış göründü, utangaç bir kuzgun. Evet tabii, kullanmana sevindim, gerçekten.
Öyle mi?
Evet, kıyak olmuş.
Kıyak dedi hafif yüzünü ekşiterek. Az önce kıyak mı dedin?
Oldu mu, kıyak demek hala kıyak bir şey mi?
Sanırım dedi, sadece biraz beni şaşırttı.
Süt şişesini alırken omzumda korkunç bir acı hissettim. Acıyla geri çekildim ve şişeyi masaya geri koydum.
Ne oldu diye sordu.
Hiç.
Yalan söylüyorsun, bana yalan söyleme.
Haklısın, sırtım acıdan zonkluyordu. Tamam, doğruyu söylemek gerekirse dün omzumu oldukça kötü yaralamışım.
Ne yaparken?
Biri beni havaya uçurmaya çalıştı.
Gerçekten mi?
Kahvesinden bir yudum aldı. Evet.
Kim?
Çayıma biraz bal karıştırdım. Kesin değil ama seri katil olduğuna oldukça eminim.
Ah dedi, şimdiye kadar kaç kişiyi öldürmüş diye sordu.
En azından 6, belki daha çok. Büyük ihtimalle daha çok.
Demek henüz 8 kurban ortalamasına ulaşamamış. Yani Kuzey Amerika'daki seri katillerin ortalamasına.
Duraksadım. Biliyorsun değil mi? Bazı ailelerde bu tip konuşmalar biraz garip görülür.
Bu ailede değil.
Çayımı üfledim. Henüz 8'e ulaşmadı bildiğimiz kadarıyla. Gevreğimizi yedik. Birkaç dakika sonra, peki bunu neden yapıyorlar diye sordu. Standart cevabımı verdim. Nedenini sormamaya çalışıyorum. Sorarsan asıl amacından saparsın.
Alay etti. Tabii eminim öyledir. Bu bir bahane bence. Merak ettiğini biliyorum.
Merak etmek zorundasın. Fazlasıyla meraklı birisin. Çay fincanın parmaklarımın arasında titredi. Sözleri beni can evimden vurmuştu. Sanırım öyle olabilirim ama sonunda işin sebep kısmının kolay kısmı olduğu sonucuna varıyorum. Katiller de hayattan herkesin istediği şeyleri isterler. Tatmin, başarı, değerli hissetme, kabul görme hissi, güç.
Sevgi?
Ne diyeceğimi bilemedim. Evet o da, ama bunları elde etmenin doğru yolunu bilmiyorlar.
Sen de bilmiyorsun.
Kimse bilmiyor dedi. En azından her zaman değil. Bunu basit bir gözlem olarak mı yoksa çok daha kişisel bir şey olarak mı söylüyordu bilmiyordum. Ardından ekledi.
O zaman bizi onlardan farklı kılan ne?
Basmakalıp klişe aptalca bir şey söylemek üzereydim ama gerçek şu ki bizi onlardan ayıran sadece ince bir çizgi var ve bu çizgi bazen kumda ilerleyen bir yılan gibi ileri geri kıvrılır. Bazen üzerine basar geçeriz. Hepimiz yaparız bunu. Meraktan belki. Arzu, kızgınlık kim bilir. Ama her iki ayağıyla üzerine basanlar da hala bizim kadar insandırlar. Hepsi öyle. Jonestown'daki o insanlar, takip ettiğim katiller, umudu, sevgiyi arıyor, bir şeyleri anlamaya çalışıyorlar. Tıpkı bizim gibi. Birçok şekilde bize benziyorlar. Hepsinden daha korkutucu olan gerçek bu. Bazen aradaki farkı söylemek çok zor dedim. Sanırım çoğunluğu yaptığımız seçimlerle ilgili. Sonra bir keresinde duyduğum bir söz geldi aklıma. Sanırım herkesin içinde her türlü suçu işleme potansiyelini taşıdığını söyleyen Goethe'ydi. Ona benzer bir şey, kahvesinden bir yudum aldı. Ne demek istiyorsun? Goethe şöyle yazmıştı. İşleyemeyeceğini düşündüğüm hiçbir suç yok. En azından en beğenilen çevirisi böyle. Yüzüne uzun uzun baktım. Bunu nereden biliyorsun? Bütün bu şeyleri nereden biliyorsun? İnternet dedi sanki bu her şeyi açıklarmış gibi. Ah evet dedim, duymuştum, tepkisini görmek için bekledim. Ayrıca okumayı da seviyorum, çok okurum. Gevreğinden bir kaşık aldı. Senin kitaplarını okudum. Öyle mi, ne düşündün? Omuzlarını silkti. Fena değiller sanırım, biraz sıkıcı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 409.